Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
Yine güzel bir gün. Teknoloji, oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza ulaştıracağız Talha ile birlikte. Teknoloji dünyasıyla başlayalım. Bizleri işlerimize, evlerimize ulaştıran İETT hacklendi. Ve İETT otobüslerindeki bilgi ekranlarında Ekber buradaydı yazısı görüntülendi bir süre. İnsanda da panik havası oluşmuş. Doğal olarak gergin günlerden geçiyoruz. Evet. İnsanların aklına farklı farklı şeyler gelmiş. Acaba hani bir bomba var, o mu patlatılacak vesaire tarzında. Ama daha sonrasında İETT'nin sitesine de ulaşılamayınca bu işte uzman kişiler anlamışlar ki İETT'nin sitesi hacklendi. Oradan da ana sisteme ulaşıldı. Daha sonrasında İETT saat sabah 9'a kalmadan bu sorunu gidermiş ve otobüslerdeki o yazılar, nerede olduğun yazıları, hangi durağın geleceği yazıları düzelmiş daha.
Acaba bu otobüslerin içerisindeki USB şarj noktalarından mı yapmışlar hacklemeyi?
Yani oradan oraya ulaşmış mıdır bilmiyorum ama hackerların işi belli olmaz. Sağlığın da dediği gibi oradan bir açık bulmuş, otobüsler ana sisteme girmiş olabilir yani.
Belli adam oradan yönlendiriyormuş, işte Ümraniye'ye giden araba şey falan, Beylikdüzü'ne doğru gidiyormuş.
Bir ara Talha, aslında senin dediğin gibi bir şekilde uçaklarda Wi-Fi hizmeti var ya artık internet.
Evet.
Hackerlar oradaki Wi-Fi hizmetinden uçağın hidroliğine müdahale edilebileceğini ortaya çıkarttı. Daha sonrasında uçak firmaları ona göre modifikasyonlar yaptı. Yani uçağı kontrol edebiliyordu adam. Sen dışı uçağın içinde
yani.
İnanılmaz bir şey yani. Güvenlik uzmanları onu bulmuşlardı. Ve o açıklar daha sonrasında tabii ki giderildi. Çok önemli açıklardı. Buradan tabii ki inşallah daha sonrasında otobüslerin kontrolünün ele geçirilmesi gibi şeyler
i̇şte
görmeyiz.
Akıllı hani arabalar döneminde öyle şeyler olabilir gibi geliyor.
Ya işte akıllı arabalar döneminde zaten insanların en çok korktuğu konulardan bir tanesi bu. Firmalar da ayrıca güvenlik konusunda çalışıyorlar. Hani yapay zekayı geliştiriyor ama dediğin gibi hackledi, seni kaçırdı. İnsan kaçırma konusunda, rehin alma konusunda yeni bir dönem açılacağı da yine iddialar arasında akıllı arabalar çıktıktan sonra.
Büyük ihtimalle olabilir, neden olmasın.
Yani düşünsene
teknolojiyle
şimdi,
birlikte suçun şeyi de değişiyor,
evet,
şekli de değişiyor.
Evet, şekli de değişiyor. Yani sen önemli bir kişiliksin, bir bilim adamısın.
Ben mi? Teşekkür ederim.
Yani aracına bindin, araca beni işe götürdün, seni işe götürmüyor. Hop başka bir yere götürüp.
Hop bir bakıyorsun şey desin. Neyse yer isim vermeyeyim İstanbul'a sanki yanlışlıkla oraya böyle suç mahalleymiş şey yapmış oluruz.
Evet öyle bir noktaya doğru gidiyorsun işte karanlık noktaya doğru. Evet,
sıkıntı olabilir ya.
Sıkıntı olabilir, olmayacak işte değil yani. Gerçekten de. Bir başka habere geçelim, DARPA haberine. DARPA'nın sürekli projelerini konuşuyoruz. Çok enteresan projeler var. DARPA nedir? Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ileri teknolojiler araştırma merkezi aslında. Ordu için ileri teknoloji işlerle uğraşıyorlar. Şimdi ise beyne çeşitli sinyaller göndererek, bazı manipülasyonlar yaparak hızlı öğrenmesini sağlama, bazı konular hakkında hızlı deneyim sahibi olmasını sağlama konusunda çalışıyorlarmış. Bunun da ismi Targeted Neuroplasticity Training ismindeymiş. TNT koymuşlar ismini. Kısaltmasını söyleyeyim.
Yani işte bildiğiniz Matrix diyelim biz ona arkadaşlar.
Evet. Ve periferik sinir duysal, periferik sinirlerin üstünden modifikasyonlar yaparak bu sistemin beyne bir şeyler öğretebileceği konusunda aslında bir fikirleri varmış ve bunun üstünde şu anda çalışmaya başlamışlar. Periferik sinir sistemini araştırdım. Açıkçası ben periferik sinir sistemini de ilk defa duydum. Bu sinir sistemi işte en öndeki yer alan sinir sistemiymiş ve duysal, motor ve otomatik sinirleri içerirmiş. Bunlar da ısı, ağrı, basınç gibi duyuları hissetmemizin beyne aktarılmasının göreviyle yükümlülermiş bu sinir sistemi. Ve aslında daha öncesinde DARPA'nın hissedebilen protez kollar konusundaki çalışmalarında da bu sinir sistemleriyle yakından çalıştı ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan verilerle
oradan
insanların da bir şeyler öğrenebileceği konusuna geçtikleri söyleniyor. Bakalım başarabilecekler mi? Bizim hızlı öğrenme deyince ilk aklımıza gelen sizin de izlediğiniz gibi Matrix.
Aynen.
Bana kung fu öğret, jiu-jitsu öğret diyordu. Arkadan bağlıyorlardı.
Hemen veriyordu oradan.
Evet. Orada uzaktan öğrenme de vardı. İlla bir bağlantıya gerek yoktu.
Ama işte şey var, kimisinin bandwidth'i düşük oluyor falan.
Evet, değil mi?
Bir saatte yüklüyor falan. Olmadı o sırada şey yarım yüklendi falan. Hadi bir
ne
daha
yapacaksın ama hızlı öğrenme konusu gerçekten.
Mesela şey olabilir mi ileride? Gerçekten böyle bir şey oldu diyelim. İnsan zihnine kontrol edebilen virüsvari şeyler veya insanların anılarına veya genel sinirsel hareketlerine müdahale edebilecek, nasıl ki bilgi verilebiliyorsa bu beyni aynı şekilde zarar da verecek şeyler de üretebileceğinin bir şeyi.
Bence olabilir. Olmaz yok daha.
Evet, buradan geçelim istersen Mesut oyun dünyasından haberlere.
Evet, oyun dünyasında çok sıcak konuları
evet,
var.
Evet, çok sıcak konuları var. Microsoft kanadında Xbox adına yapılmış bir açıklama vardı 2 hafta öncesinde. İşte Xbox One'ın güncellenmiş bir sürümüyle tekrar piyasada yer edeceklerini dile getirmişlerdi. Yani donanımsal anlamda daha güçlü bir Xbox One'ın gelebileceğine dair çok sağlam haberler gelmişti Phil Spencer'dan. Şimdi Aynı şey PlayStation kanadı için konuşuluyor arkadaşlar. İlk önce oyun endüstrisinin, oyun basınının en önemli mecralarından birisi Kotaku'da bir söylenti başladı ki Kotaku gerçekten de öyle highway söylentileri manşetlere taşıyan bir platform değildir. Ardından Eurogamer'dan geldi benzer bir söylenti. Nedir söylenti? PlayStation 4.5, PlayStation 4.5 isimli bir yeni platformun geliştirildiğine dair çok ciddi çalışmalar ve söylentiler olduğu dile getiriliyor. Ancak bu PlayStation 4.5'in nasıl bir içerikle geleceğine dair pek çok spekülasyon var. Ama bu spekülasyonların en inandırıcısı PlayStation VR'ı daha sağlam çalıştırabilecek veya PlayStation VR'ın halihazırda daha önce senin yapmış olduğun deneyimlerden yola çıkarak VR oyunlarının aslında görsel olarak çok çok da iyi konumda olmadığını dile getirmiştin.
İşte biz söyleyince pek önemsenmiyor ama.
PlayStation 4.5 ile birlikte evet. PlayStation VR'ın daha başarılı oyunlarla çıka gelmesi dile getiriliyor. 4K diyenler de var ama
4K imkansız.
Bana yani, birazcık son kullanıcıya evet yani hitap etme açısından sıkıntılı olabilecek bir PlayStation evet. 4 modeli olabilir diye düşünüyorum. PlayStation 4.5'in büyük ihtimalle PlayStation VR'ı daha rahat çalıştıracak veya PlayStation VR'ın gelmesinin ardından daha başarılı, daha görsel anlamda daha başarılı oyunların geleceğine dair çok ciddi söylentiler var. Ben olabilecek bir olasılık olarak görüyorum bunu. Aslında PlayStation VR'ın da kendisi bir PlayStation 4 yükseltmesi değil mi Mesut? Ya, donanımsal anlamda yani.
Değil, donanımsal anlamda bir yükseltme değil neden
yükseltmeden
dersen.
Yükseltmeden kastım şu, hani bir çok ciddi bir platform eklemesi yapıyorlar orada.
Yani aslında bir araç eklemesi o. Çevre birimi eklemesi.
Tabii yok hayır ben
donanımsal anlamda yükseltme dediğin zaman hep akla işlemci ve GPU evet. tarafındaki geliştirmeler gelir. Öyle bir durum yok. Bazı arkadaşlar zaten PlayStation VR'ın bir kutusu var. O kutuyu da donanımsal anlamda yardımcı işlemci falan olarak adlandırmışlar. Halbuki sensörlerin ve birimlerin bağlandığı bir kutu. Başka bir hiçbir fonksiyonu olmayan bir alet. Biz zaten bu öngörü yapmıştım ben hatırlarsan. İlk VR'ı denedikten sonra ben PlayStation VR'ın mutlaka gelmesi gerektiği, yani PlayStation VR'a özel bir konsolun gelmesi gerektiğini dillendirmiştim. Şimdi ise çok daha güçlendi bu iddialar. Aklın yolu bir, şu anki PlayStation VR konusunda iddialı olabilecek bir makine değil. Yani bağımsız yapımların ilerisine geçebilecek gibi durmuyor ne yazık ki. Zaten hali hazırdaki oyunlara da bakarsa seyircilerimiz sahipler, PlayStation 4 sahipleri göreceklerdir. Alet şu anki oyunları zor çalıştırıyor. Bırak bu oyunlardan iki tanesini aynı anda çalıştırmıyor. Çünkü VR dediğimiz olayda arkadaşlar şu anki görselliği yakalayabilmeniz için aynı oyunun iki göz için ayrı ayrı çalıştırılması gerekiyor. Bir de 60 FPS garanti altına alınması lazım ki önerilen 90 FPS imkansız yani şu anki konsolun yapabilmesi bunu. 4K diyorlar 4K olmayacaktır ama büyük ihtimalle 2.5K
evet,
çözünürlükte.
2K'nın üzerine çıkaracağını, evet. 1080p'nin üstüne çıkacaklarına
İşte 2.5K civarında bir çözünürlüğe çıkıp İki tane 1080p 60 FPS'e çalıştıracak güçlü bir konsol üstünde çalışacaklardır. Bunu nasıl yapabilirler aslında? Çok basit yapabilirler. AMD'nin platformları crossfire çalışmaya çok uygunlar. Aynı anda iki GPU. Belki de GPU'nun yanına bir GPU daha eklenmiş bir birimle piyasaya sürecekler.
Süreceklerdir. Zaten PlayStation VR için yükseltilmiş bir PlayStation 4 beraberinde görsel anlamda da normal büyük bütçeli oyunlara yani VR olmayan oyunlara da daha
işte
şey,
benim bir iddiam vardı. Hatırlayanlar olur belki. Ben şöyle bir şey düşünüyorum Tahla. Öyle bir şey yapmazlar. O ayrım çok keskinleşmesin diye. Diyecekler ki insanlara VR oynamak istiyorsan al VR oyunlar burada çalışıyor kaliteli. Ama normal PlayStation oyunları normal çalışıyor her iki platformda da eşitliği korumak adına.
Eşitliği korumak adına
evet.
diyorsun.
Yani, çünkü diğer konsol 20 milyon satmış. 20 milyondan fazla satmış.
Şimdi şöyle
yani.
Bir şey
nasıl
var.
Yapacaksın?
Yok, 40 milyon yanlış mı?
40, milyon
40 milyondan fazla satmış durumda. Ona katılıyorum. Zaten pek çok PlayStation 4 kullanıcısı da bu konuda çok ciddi varyansını etmişler. Halihazırda böyle bir platformu bölüştüreceklerini ben de düşünmüyorum ama diğer taraftan Xbox One'ın görsel olarak ki onun yükseltmeye ihtiyacı var. Bir sonraki evet. haberimiz de onunla ilgili aslında. Ona da geçelim. Quantum Break'in Xbox One markasının bu dönemde en çok beklenilen oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Ve Quantum Break'in 720p'den 1080p'ye upscale edildiği ortaya çıktı. Yine Eurogamer tarafından, Digital Foundry tarafından yapılmış bir piksel sayımı sonrasında ortaya koyuldu ki zaten Remedy'de çıkıp evet doğrudur 720p'den upscale edilmiş ama işte biz zaman mekaniğini kullandığımız için
arkadaşlar bildiğiniz oyun 720p. Şimdi yani, şey yapmanın hiç anlamı yok burada. Yani
1080p de çalışacak ama 720p çözünürlüğe
evet.
sahip. Onu söyleyebiliriz. Remedy tarafı çıktı ve dedi ki bizim oyunumuzda zaman işte mekaniği çok kullanıldığı için ve çok fazla efekt olduğu için 720p'de stabil çalışacak ve performans sıkıntısı yaşamayacak bir oyunda çıka geleceğiz dediler. Burada da aslında Xbox One'ın da niçin donanımsal olarak şöyle bir silkinip kendine gelmesi gerektiği, niçin bir yeni Xbox One modeliyle çıka gelmesi gerektiğini görebiliyoruz.
Burada
bana zaten çok etki etmez 720p 1080p ama sonuçta almış başını gidiyor donanımlar ve halihazırda bu donanımların da şimdiden çoğu kişi eskidiğini söylüyor.
Ya öyle şöyle fark ediyor Tahla. eski konsollar 720p çözünürlükte oyun sunarken 720p ekranlar yeni yeni çıkmıştı. Televizyonları yeni yeni satın alıyordu yani. Dikkat edersen flat paneller. Hatta birçok insan PlayStation 3'ü, Xbox 360'ı ilk önce tüplü televizyonlarında oynadılar. Daha sonrasında evlerine flat paneller, LCD televizyonlar girince onu upgrade edip orada oynadılar. Ben PlayStation 3'ünü normal televizyona bağlayıp oynamış çok insan tanıyorum.
Tüplü televizyonda bayağı televizyonda. Bir dönem geçirdik
evet,
yani.
Bayağı bir dönem geçirildi. Şimdiki bütün televizyonlar Full HD oldular. Yeni alanlarda 4K televizyon alıyorlar. Şimdi bu oyunların 720p'de olmasının şöyle bir sıkıntısı var. 720p natif çözünürlükte açıldığında ekranda daha da bulanık gözüküyor. Çünkü daha senin ekranın daha onu Full HD'ye upscale ediyor. Upscale dedikleri olay o. Evet. Yani Full HD'ye genişletiyorsun. Genişletiyor. Hani bir resmi tutarsanız zoom yaparsınız ya ekranı kaplar. Onu yapacaklar.
O zaman
yapacaklar.
Böyle bulanır. Şey yapar.
Aynen öyle bir oyun oluyor. Buradan fanatik arkadaşların da bu konsollara böyle gönül vermiş, deli gibi savunan arkadaşların da oturup bir düşünmeleri lazım. Biz bu oyunların, bu makinelerin grafiklerini eleştirdiğimizde özellikle çok iyi hatırlıyorum. Remedy ilk videoyu yayınladığında bu oyunla ilgili işte Xbox'ın gerçek gücü, bunu yapabilen alete güçsüz diyorlar falan diyorlardı. Al adamlar ondan sonra çıkıyorlar. Hatta kandırmaya çalıştılar, kanmadı millet. Ortaya çıktı. 720p oyunu dayıyorlar ondan sonra millete.
Aynen.
Yani sonuçta 720p'si 1080p'si fark etmez konsol özel oyunlarda ama ben her zaman söylüyorum, bir konsol birini 1080p oynatabiliyorken diğeri 720p oynatıyorsa 1080p oynatan konsolu tercih etmek daha akıl kârı yani.
Şey bariz canım yani 900p çıkan oyunlar, 1080p çıkan oyunlar, PlayStation kanadının bu konuda zaten daha üst seviyede evet. olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Ama servis konusunda ben hala Xbox One cephesinden yanayım. Hani oyunu verecek olursam.
Ya servis var. Diyorsun evet, oyun verme konusunda filan şu anda oyun konusunda da hatta oyun konusunda da konsolu özel çok daha iyi durumdalar.
Yani Xbox One olacak.
Konsol güçlü olsaydı güçlü. PlayStation SMS'i okunmazdı büyük ihtimalle.
Daha şimdi, hızlı şu anda toplamda 60 milyon satış rakamının 40 milyon değil 50-55 milyon herhalde PlayStation 4 olurdu.
Büyük ihtimalle herhalde. Öyle olurdu evet, gerçekten de. Evet arkadaşlar, Japonlardan konuşuyoruz, Japonlarla devam edelim. Panasonic bildiğiniz gibi tüketici elektronik kısmından çıkalı uzun süre oldu Türkiye'de. Hatta dünya genelinde de bu iş tarafına doğru bir kayış yaşadı. Çünkü firma çok büyük zararlar açıkladıktan sonra bir tekrar toparlanmaya gitti. Ve dedi ki biz artık endüstri tarafında, iş sahaları alanında teknolojilerimizi üretmeye, orada geliştirmeye devam edeceğiz. Ve yakın zamanda geliştirdikleri robotlar da, sergiledikleri robotlar da firmanın aslında hala da o Panasonic isminin hakkını veren işleri imza attığını gösteriyor endüstri tarafında. 3 tane robot tanıttılar. Bunlar Exoskeleton mu? Bak onu hep söylerken. Evet, aynen Tahran'ın dediği gibi.
Onu ben Metal Gear Solid'de çok oynadığım için biliyorum.
Yani kısacası kendi kemik sistemimize, kas sistemimize destek olan dış iskelet bunlar arkadaşlar. Üstünüze bunları giyiyorsunuz. Bunlar size ekstra bir 15 kilo daha kaldırma kuvveti aynen. ekliyorlar. Daha rahat yürümenizi sağlıyorlar. İki tane endüstri için tanıttılar. Bu iki endüstri robotunun ortak özelliği 8 saat boyunca tek bataryayla çalışabilmesi, hafif olması ve ağır yük taşıması gereken kişilere ekstra 15 kilo daha kaldırma kuvveti vermesi. Tabii ki bu 30 kilo kaldıran adama 45 kilo kaldırtacakları anlamına gelmiyor. 30 kiloyu kaldıran adam artık beline 15 kilo daha az yük bindirerek 30 kiloyu kaldırabilecekmiş. Yani 30 kiloluk bir sandık adama 15 kilo gelecek o aletle
direkt
çalıştığı zaman.
Kafası şey daha fazla yük.
Aynen abi, hiç gibi.
Ben öyle düşündüm.
45 dayı gitsin tamam, ne de olsa artık robot da var diye böyle. Aynen.
50 hatta şey iki katına.
İki katına.
O biraz zorlayalım biz o alete falan gibisinden.
O robot aslında 60 kaldırıyormuş da 45 güvenlik için demişler.
Onu kesinlikle onu yaparlar.
Öyle bir şey yaparlar. Bir de robot tamamen otomatik çalışıyor. Yani işçinin kaldırma esnasında gidip bir düğmeye basması, kaldırma bittikten sonra bir daha robotu durdurmasına gerek yok. Eğilip kalkmasından robot onu anlıyormuş. Gerçekten de giyiniş tarzı, görünüş tarzıyla da çok da kaba bir alet değil. Japonların üstünde de gayet uyumlu, güzel durmuş. Endüstriyel işte çalışan insanlar için gerçekten çok yararlı robot. Bir de bunların Matrix'ten fırlama bir robotları var. Devasa, adam içine oturuyor.
Tam meka o zaman.
Evet, çok daha ağır yükleri kaldırabiliyor. Onu da sergilediler mesela.
Buna hemen köşelerine birer tane meteor göz de taktın mıydı?
Ateş etsin gitsin.
Savaş alanında da kullanırsın.
Ninja isimli bir robotları var. Ninja da insanların yürümesine, dağda bayırda gezmesine ve yine yük taşımasına yardımcı olan bir robot. Bu robot daha da böyle estetik yapıda. Daha ince hatlara sahip. Ama mesela üstünde sırt çantam var. Daha tırmanışa gittin. Bunu üstüne alıyorsun, daha az yoruluyorsun.
Ya ileride acaba mesela yürüme engelli veya işte kolunu kullanamayan insanlara da yardımcı olabilir mi bu egzersiz?
Ya bu özellikle kas, yani güç kaybı yaşayan insanlarda, hı-hı, ayaklarında ya da kollarında güç kaybı yaşayan insanlarda çok etkili oluyor. Bir de Taha, eninde sonunda bunlar askeri teknoloji olarak yansıyorlar.
Kesinlikle.
Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer çalışmalar vardı. Orada da şunun için deniyorlardı. Askerler dağda bayırda gezerken yüksek teçhizat sahibiler ya, üstlerinde teçhizatlar var. İşte bu teçhizatlar yokmuş gibi hareket edecek. Adamın üstünde halbuki yüklü 45 kilo yük var. Adam dağda çekirge gibi zıplayacak.
Yok işte çelik çelik, miğfer, G3 piyade tüfeği. Koş,
bir miğferi ağırlığını alamaz kafandan.
Hani o da olsun artık zaten.
Olsun artık. Gerisini sırtındaki yükü alsa o robot inanılmaz rahatlar askerlerimiz ya. Hatta dağda bayırda gezerken.
Köpek robotlar yapmışlardı. Üzerine millet şeyini falan, matarasını yiyeceğini içeceğini falan koyuyor. O yanlarında işte, gidiyor falan o tarz
Call of Duty'nin gerçekleşmiş hali. Evet. Üstünde çalışıyorlar. Gerçekten enteresan gelişmeler ve bunlar hazır arkadaşlar. Artık endüstri tarafından satın alabilecek yani, hale gelmiş.
Call of Duty demişken Advanced Warfare'da ciddi ciddi bayağı bir exoskeletonu kullanıyorlar. Çift zıplıyordum falan filan duvarlardan.
İşte aynısını yapacaklar az kaldı. Çift zıplayıp duvardan yürümezsin belki ama.
Ama daha hızlı hareket edeceğim evet. Kesin. Zaten orada da Call of Duty'nin Advanced Warfare şeyinde de senaryosunda da sürekli şeye değiniyorlardı. Biz işte gerçek teknolojilerden yola çıkarak yaptık. Onları birazcık fütüristik hale getirdik.
DARPA'nın birkaç videosunu izlesinler. Hepsi var zaten hepsi orada. Var orada kullandıkları cihazların çoğu var. Bir diğer haber de çok enteresan arkadaşlar. Bu Kickstarter projesi ama yüksek oranda başarıya ulaşmış bir proje. Bu da nedir? Sadece $99'luk bir aparatla cep telefonunuzu 3 boyutlu baskı cihazı haline getiriyorsunuz.
Harika.
Çok değişik bir olay. Şimdi ışığa tepki veren bazı malzemeler var 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan. Aslında bu teknoloji de öyle çalışıyor. Bir kase gibi bir şey koyuyorsunuz. Bu sıvı, ışığa tepki veren sıvı üstünde duruyor telefonunuzun. Telefon ekranını İşte değişik ışıklarda yakarak cismin oluşmasını sağlıyor. Çok değişik bir şekilde. Alette yavaş yavaş cep telefonundan aldığı sinyalle yukarı doğru kaldırarak o 3 boyutlu senin basacağın nesneyi oluşmasını sağlıyor.
Yanında materyal falan da taşıyacaksın o zaman yani cep telefonu yanı sıra.
Böyle tabii şey, o sıvıyı mıvıyı da taşıyacaksın. Yani cep telefonu hikayesi biraz şey tabletlerde daha uygun olabilirdi mesela. Tabletler daha çok evde boş duruyorlar çünkü şu anda satın aldığımız tabletler.
Mesela.
Mesela cep telefonu altına koydun tam baskı esnasında baskı sürerken çaldı ne yapacaksın mesela. Hani evet. O tip engeller var. İlla aynı uçak moduna mı alman gerekecek?
Şey var ya hazır mesaj yapacak. Şu anda baskıdayım.
Dün şu anda baskıdayım diye gidiyormuş geri. Öyle bir durum söz konusu. Cep telefonları önemli. Hayatımızın önemli parçaları ve bence bu tip teknolojilerde cep telefonunu sürekli bir yerde bırakacağın şekilde çalıştığını düşünmemeleri lazım. Yani
acaba,
daha farklı şey geliştirmeler olması
cep
lazım.
Telefonunu kullanmaları amacı bak 3D yazıcıyı biz bu raddeye getirdik. Görüyorsun cep telefonuyla bile
şey.
Çakılabiliyor.
Ama keşke tablet versiyonu olsaymış. Şu anda yani. $99 bağışla alınabiliyormuş. Koydukları yerde $90,000'ken $720,000 toplamışlar. Zaten prototipte çalışıyor görünüyor. Büyük ihtimalle başarıya ulaşacak projelerden bir tanesi.
Umarız şey olmaz diğer.
Yani seyircilerimiz dikkat ederse çok uzun zamandır Kickstarter projesi almıyorum Tala.
Çünkü çoğu biliyorsun
evet,
yalan oluyor.
Evet, fos çıkıyor, yalan oluyor. Ancak böyle çok gerçekleşmeye yakın şeyler.
Umarız bu da fos çıkmaz.
İnşallah.
Deyip oyun dünyasına haberlere geçelim tekrardan arkadaşlar. Microsoft Xbox resmi sitesi üzerinden müşterilerine sorduğu bir soruda dijital oyunlarınızı %10 aldığınız fiyatın %10 ederiyle satmak ister misiniz gibisinden bir soru sordu. Ben burada size de sormak istiyorum bu soruyu. $60 aldın oyunu.
$6
geri satmak ister misin diyor. Çoğu insan şey demiş. Ya hani tamam fikir güzel de %10 çok düşük. $6 satacağım.
%50 olsaydı iyiydi.
Mağazamda dursun daha evet. iyi diyenler var. %50, ben %30, %40 falan olabilir diye düşünüyorum ama bir taraftan da çok uzun süredir oynadığım bir oyun. Steam'deki oyunları düşünüyorum mesela. Yığınla oyun var. Bir daha oynar mısın? Hatta yeni aldığınız oyunları bile oynamıyor Steam'de. 2 liraya evet. 3 liraya aldığınız bir dünya oyun var ama %10 düşük bir rakam olsa da ben dijital oyunların böyle bir şey içerisine girmesine, ekoloji içerisine girmesini taraftarıyım. Dijital oyunların da bence alınıp satılabiliyor olması. Hatta bir noktada Xbox markası desteklemez ama böyle bir ikinci el pazarı falan oluştursa keşke çok süper olur diye düşünüyorum. Hani kullanıcılar arasında böyle bir alım satımı gerçekleşir ama ona hiçbir zaman için destek vereceklerini
ya,
zannetmiyorum.
Açık konuşmak gerekirse dijital oyun olayı bana konsolda mantıklı gelmiyor. Kardeşlik yapmıyorsan eğer. Kardeşlik yapıyorsan çok mantıklı. Ya, bizim forumlarda şu anda inanılmaz fazla Hindistan'dan satın alıyorlarmış oyunları biliyor
Hindistan,
musun?
Hindistan, Endonezya. 4.
Endonezya, Hindistan oralardan ve kredi kartını kabul ediyormuş bu ülkeler. Türk kredi kartlarının çoğunu.
Xbox'taki kullanıcılar da yanlış mı yoksa Brezilya'dan mı ne? Geçen gün bir arkadaş vardı bizim Xbox üzerinde konuşurken diyordu abi gel birlikte oyun alalım.
Ve oyunları çok ucuz alıyorlarmış yani
evet,
şu anda.
Bayağı ucuz alıyorlar.
İyi ki böyle imkanlar var. Ne yazık ki hala da ülkemizdeki oyun fiyatı sıkıntısı çözülebilmiş
yani dijital, değil. Dijitalde acaba tabii işin arka planını bilmiyoruz ama ne bileyim sonuçta bir perakendecilik yok. Ne bileyim kutu masrafı yok.
Ya ben orada
CD masrafı yok.
Orada
fiyatların düşmesi beklenirken
öğrendim arka planla
olması.
Tala. Şimdi çok dijital ilginç. Oyunların dünya genelinde kutulu oyunların önüne geçmemesi gerektiği gibi bir algı var biliyorsun. Yani kutulu oyunların pahalı olduğu ülkelerde dijital oyunlar da ister istemez pahalı oluyor. Bazı istisnalar söz konusu ama genelde böyle bir algı var. Şimdi kutulu oyunların da pahalı olması ülkemizde şöyle açıklanıyor. Şimdi birim başına bir maliyeti var sonuçta. Bunların mağazalara ulaştırılması, paketlenmesi, gümrükten getirilmesi vesaire tarzında. Tabii, tabii, tabii. Oyun sayı satış adeti az olduğu için ülkemizde, oyunlar az satıldığı için doğal olarak birim başına kişi maliyeti yükseliyor bu sefer. Yani sen Teknosa'yın mesela diyelim ki bütün İstanbul'daki Teknosa'lara oyun dağıtacaksın. Her birine birer tane oyun götürüp bırakmak var. Her birine götürüp biner tane oyun bırakmak var. Sen böylece o işçinin maliyetini ne kadar düşürmüş oluyorsun biner tane oyun bıraktığında. Çünkü adam aynı şekilde arabaya yükleyip yola çıkıyor. Yani bir tane oyun da bırakabilir, 100 tane oyun da bırakabilir Teknosa mağazasına. Tamam. Ama bu adam 5 tane oyun bırakıyor. Gidiyor, oyunlarda satılmıyorlar günün sonunda. Bir de toplamak için geri gidiyor.
300 liraya satılmış.
Gördün mü? 2-3 tane maliyet ortaya çıkıyor. İşte bu kısır döngüye girmiş durumda. Oyun az satıldığı için birim başına maliyet fazla. Bu tip böyle lojistik maliyetleri, taşıma maliyetleri, sergileme maliyetleri çok fazla. Evet. Kar düşük. İster istemez o döngüden çıkamayacağız gibi görünüyor. Ya bu, yani şu anda kutulu oyunlarda
bu,
özellikle.
Yani Türkiye için konuşuyorsak katılıyorum. Zaten Türkiye'deki şeyi hani kutulu oyundan dijital oyuna geçiş algısını değiştirmekte belki bize de bir görev düşüyor diye düşünüyorum. İnsanları
mesela yönlendirmekte. Mesela orada şöyle bir kaygı da var. Yurt dışında ama. Düşünce de var. Mesela konuşuyoruz sektörden büyüklerle, firmalarla. Ya diyorlar hani bu iş görüldüğü kadar kolay değil. Dikkat edersen diyorlar sektörde oyun getiren firma da kalmadı. Hani çok karlı bir iş olsaydı. Şu anda bütün büyükler o işin başında olurlar.
Ya zaten o şimdi korsan haberlere geçiş yapacağız. Niçin çok da karlı bir iş olmadığını orada arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır. Evet. Katılıyorum. Oyun endüstrisi eğlence sektörünün en büyük şey olmakla birlikte, kolu olmakla birlikte ve büyümesiyle birlikte aynı zamanda çok büyük handikapları da var. Evet. Yani büyük bütçeli oyunlar büyümüyor burada. İşte Kim Kardashian'ın oyunu büyüyor. Ne bileyim gidiyor orada başka bir şey.
Aynen garip grup.
Mobil platform büyüyor ama buradaki şeyler, emekler boşa gidiyor. Büyük oranda. Aynen. Korsan'da büyük darbe vuruyor. Buradan isterseniz bir diğer haberimize geçelim. Korsan haberlere geçmeden önce. Jim Sterling'i özellikle çok yurt dışındaki basında takip eden arkadaşlar isim olarak bileceklerdir. Çok sivri dilli bir oyun eleştirmeni. Uzun süre farklı basın organlarında çalıştıktan sonra bireysel olarak YouTube üzerinde devam etmeye başladı. Ve işte bağış sistemiyle falan ayakta kalan bir arkadaşımız. Her neyse sadede gelelim. 2014 yılında 10 dolara Steam'de satışa çıkmış Slaughtering Grounds isimli oyunu yılın en kötü oyunu seçip üzerine de dünyanın lafını etmiş. Yani sivri dil dediğimiz gibi yani hakaret demeyelim de bu oyunu almayını mümkün olduğunca alaylı bir şekilde dile getirmiş. Ancak yapımcı ekip ilk önce kendisini YouTube üzerinden bir cevap veriyorlar. O da kesmiyor. Gidip 10 milyon dolarlık dava açıyorlar. Bu bize kötü yönde eleştiride bulundu falan gibisinden. Şimdi şöyle bir baktığım zaman biraz alaylı ama bütün şeye öyle. Yani başarılı oyunu, güzel oyunu hakkını vererek şey yapıyor, insanlara aktarıyor. Hı hı. Kötü oyunu da milletin cebinden indirgandı yapacak oyunu da tabii ki de aynı şekilde alaylı bir şekilde dile getiriyor, anlatıyor, insanlara aktarıyor. Oyunun mesela 30 saniyede bir kendini tekrar eden bir şeyi varmış, müziği varmış. Onun dışında bütün oyun içeriğindeki görseller veya modellemeler dışarıdan satın alınmış. Yani ortada hiçbir emek yok, hiçbir çalışma yok ve bunu 10 dolardan... Nereden baksa 30 lira gibi bir para bu yani. Ciddi bir para bence, evet. 10 dolarda. Satışa sunmuş. Şimdi baktığın zaman firmaların böyle bir kalpazanlık yapıp da birilerinin bunu fark edip durun almayın bunu dediği zaman niçin tepki gösterdiklerini ben anlayamıyorum. Ya 10 zaten milyon dolar. Eleştiriye hiçbir şekilde açık olmuyor yani.
Oyun sektörü değişik bir yere doğru gidiyor tala dikkat edersen.
Firmaların da hoşuna gidiyor.
Bazı firmalardan isim vermeyelim şimdi. Ayrı bir tartışma konusu açılır. Şöyle teklifler de geldiği olmadı değil. Hani size erken erişim açalım oyunu ama erken erişim öncesinde oyunu yüksek puan vereceğinizin sözünü verin.
Tabii ki de.
Hani böyle bir istekle geliyorlar. Düşünün siz ve dünyada bu oyun nedense hep bizden önce incelenmiş olarak çıkıyor.
Tabii ki
ne
de.
Hikmetse hani böyle bir söz istiyorlar ama diğer oyun kanallarında yüksek puanlarla çıkıyor birdenbire.
Kardeşim diyor bu oyuna işte 8.5'un altında vereceksen
erken erişimin yok.
Şu yayınlayamazsın. Hani ne zaman ki babalar çıkar 9-10 verir. Sen arada bir 6 verirsin. Kimse seni sallamaz.
Aynen.
Bizim kullanıcımız da geliyor diyor ki kardeşim RGN 9 vermiş. Sen kimsin lan bu oyuna 6 veriyorsun diye. Şimdi yani doğru şeyi anlatmaya çalışıyorsun ama maalesef işin böyle bir de yanı var aslında.
Yani yayıncılar olayı birazcık daha farklılaştırmaya başladılar arkadaşlar. Neden derseniz eğer çok ciddi paralar dönüyor dikkat ederseniz. Ve oyun kötü de olsa bir şekilde arada satılıp eriyip gidiyor, unutuluyor.
Şimdi ben burada bir yere daha değinmek istiyorum. YouTube'da bireysel yayın yapan arkadaşları tabii ki de ben yanlış anlamasınlar. Onlara yönelik bir şeyim yok ama sadece eğlence amaçlı olduğu için onlarınki. Yani PewDiePie'den örnek vereyim mesela. Çok biliniyor, hı-hı, çok şey yapılıyor. Adam çıkıyor ne yapıyor? Falan filan oyun süpermiş ya falan deyip geçiyor. Bunun içinde herhangi bir şekilde eleştiri, oyun almayın gibi bir yok. Şey yok. Ama bizim yaptığımız oyun basını olarak insanları bilinçlendirmek. 60 dolar bu oyun etmez kısmına kadar gelebilmek. Evet. Bunu istemiyor yayıncı firma. Adam 200-300 milyon dolarlık yatırım yapmış. Örnek veriyorum. Ya kardeşim eleştirme diyor. Ya da işte senin dediğin gibi sınırlama, evet, getiriyor. Böyle bir durum söz konusu. İlerleyen dönemlerde de bu daha fazla artacak bence. Oyun basını da zaten sıkıntı yaşayabiliyor kimi zamanlarda. Gördüğünüz üzere bu da bir sebebi. 10 milyon dolara bakalım işin içinden çıkabilecek mi Jim Sterling abimiz.
Şimdi fotomontaj olayı var dijital dünyada. Sizi olmadığınız bir yerdeymiş gibi gösterip şakalar yapabiliyorlar.
Montaj bu.
Hatta fotomontajla büyük gazeteleri bile kandırabiliyorlar. Yakın bir dönemde böyle bir şeyle karşılaştık, dikkat edersen.
Ya çok var ya sosyal
medyadan. Troll edilen sosyal medyadan gazetede çıktı yani. Gazetenin haber sitesinde böyle haberlerin çıktığını gördük değişik şekillerde. Şimdi ise daha büyük bir tehlike var. Video montaj arkadaşlar. Ve bu video montaj o kadar gerçekçi ve kaliteli yapılıyor ki ayırt etmek imkansız. Ne yapıyorlar tahla biliyor musun?
Direkt olarak da siyasetçi üzerinden göstermişler.
Aynen. 3 boyutlu yüz modellemesi üstüne arkadaşlar. Herhangi bir kişinin videosundaki yüz mimiklerini değiştirebiliyorlar. Uç noktada bir teknik. Stanford Üniversitesi'nden 2 tane araştırmacı geliştirmiş bunu. Ticari değilmiş aslında. Bu üniversitede bir araştırmanın parçasıymış ama ticarileştirebiliriz diyorlar. Çok fazla böyle şey gelince, talep gelince ticarileştirebiliriz demişler. Ticarileştirmesinler. Bu işin sonu son değil. Ya ama bunu gördükten sonra ben mahkemelerin bazı videoları delil olarak kullanmasının belki de engellenmesi gerektiğini düşündüm.
Yani kesinlikle bir de şey var. Direkt olarak siyasetçiler üzerinden gösteriliyor olması beni ürküttü. İkinci aşamada bunlar ticaretleştirmese bile bir şekilde el altında, tabii dürüst insanlarsa olmayabilir ama ya bunlar yapmasa bile bir başkası bu teknolojiyi keşfedip yapacaktır ve böyle bir şeyin hali hazırda hani yanlış anlaşılma olmasın ama Mevlana'nın sözünü alıp Atatürk'e, Atatürk'ün sözünü alıp Hazreti Ömer'e ve insanların şeyi çok inanılmaz ürkütücü. Bu gerçek mi değil mi diye araştırmasını yapmadan direkt retweet, direkt paylaşma ki benim de zaman zaman düştüğüm hatalardan bir tanesi bu. İnanılmaz ürkütücüyken daha yazılı kısmında videoda böyle bir şeyin yapılıyor olması ilerleyen dönemi yani hayal bile edemiyorum yani.
Arkadaşlar olay özetle şöyle. Mesela bir video var. Ben videoda sessiz bir şekilde Taha'yı dinliyorum. Adamlar bu yüz modelimi alıyorlar. Kendi mimikleriyle gerçek zamanlı olarak benim suratımda uyguluyorlar. Yani adamın suratı benim suratımda görünmüyor. Surat mimikleri benim suratımda görünüyor benim durağan yüzümü video esnasında konuşuyormuş gibi, göz kırpıyormuş gibi, lafa giriyormuş gibi gösterebiliyorlar.
Son derece de gerçekçi.
İnanılmaz gerçekçi yani. Mükemmel duruyor. İlk başta anlayamıyorsun adamın ne yaptığını zaten.
Ulan diyorsun koskoca Putin niye ağız burun büyük diyorsun
değil mi? Çok enteresan ya. Gerçekten mükemmel seviyede yapmışlar. Erdi ile konuşuyorduk. Erdi diyor ki yarın öbür gün diye bir güvenlik kamerası kaydı çıkacak diyor. Seni pat da oraya koymuşlar dişleri olarak diyor. Geldi çıkışın içinden diyor.
Oo Mesut Bey.
Cinayet mahallinde.
Banka patlatırken yakalamışlar. 2 milyon dolar götürüyorsun işte.
Ya hadi dolandırıcılık fazla sıkıntı değil bizim ülkemizde de. Adam öldürmeden falan gözükürsen sıkıntı.
Adam öldürmeden
çünkü sende para olduğunu bilirlerse bazı kapılar açılabiliyor orada biliyorsun. Bir değişik haberimiz daha var. Bu da Google tarafından geldi. Biliyorsunuz. Snapseed isimli uygulamayı satın almıştı Google ve ücretsiz hale getirmişti. Nick Collection'ın aynı zamanda bilgisayar ortamında kullanılan, aynı zamanda OS X kullanıcıların da kullanabildiği çok gelişmiş fotoğraf manipülasyon uygulamaları mevcut. Aynı zamanda Photoshop filtreleri olarak da bunlar kullanılıyordu ve toplam paketin değeri 500 doları bulabiliyormuş yurt dışında. Şimdi bu paketi de ücretsiz hale getirdiler ve Google'ın ilgili sitesine girerek Nick Collection yazdığınızda çıkıyor aslında. Nick Collection'ın özel sayfasına girerek Google'da bu paketi indirebiliyorsunuz. İçerisinde gerçekten resimlere çok güzel efektler uygulayabileceğiniz bir sürü ücretsiz uygulama var. 500 dolarlık bir paket olduğu düşünüldüğünde zaten kullanıcılar olayın ciddiyetini anlayabilir. Hatta Google 2016'nın başlarında bu paketi satın alan insanlara da parasını geri ödeyeceğini bildirmiş. Hani şok olmayın siz paranız da geri ödenecek diye. Evet. Daha öncesinde alanlar da bir soğuk su içerler artık. Evet. Yani aslında değişik bir olay bu. Bir hissiyat. Mağdur olmuyorsun. Sen erken kullanıyorsun ama işte ücretsiz olması da kazık yediğin hissiyatın inanılmaz bir şekilde doğru.
O şeylerde de oluyor ya. Mesela bir oyun alıyorsun. Bakıyorsun çok büyük bir indirime girebiliyor. Evet. Hatta ücretsiz bile olabiliyor kimi zaman. Hemen ya, ver yansını diyeyim.
Ben bir mağazada yaşamıştım bunu. Bir tişört alıyordum. Dedim ki ya dedim hani güvenemedim. Bedenim olup olmadığına, iyi durup durmadığına emin olamadım. Ben dedim bunu
gezip
almayacağım. Ya dedi dene evde. İçine sinmedi getirdi. Dışarıda kullanmadın, yıkamadın sürece sıkıntı yok. Tamam dedim ben de. Gittim eve. De olmadı yani. Orada tam bakınca uymadığını anladım. Ertesi gün geldim. Ertesi gün indirime girmiş. Yarı fiyatı her şey.
Al işte.
Adam dedi ki paranı iade ederim yarı fiyatı.
Hayda. O nasıl iş ya?
Dedim dur orada sen. Orada bir duruyorsun. Fotoğrafın üstünde yazan dedim bana geri iade ediyorsun. Edersin etmezsin öyledir böyledir. Yasa şudur budur derken iki tane tişört alıp çıktım yani. Parayı iade ettirdim. Sonra da beğendiğim bir şeyler de vardı. Aldım
çıkmadan. İki tane de tişört aldın.
Yarı fiyatı neymiş? Nasıl içim oturdu biliyor musun? 5 tişört almıştım oradan 10 tane alacakmışım
iyi
yani.
İyi ki uğramışsın yani tekrar.
Bir tane en azından öyle geri verebildim. Ben adama şeyle tehdit ettim. O zaman dedim hepsini getiriyorum evden. bu faturaları topluca iade alıyor musun, almıyor musun, görüşüyoruz. Halbuki öyle bir hakkım yok. Mağazadan aldıktan sonra getirip iade edemiyorsun.
Ya sen, ben böyle bir sıkıntı düşersem seninle birlikte gideyim.
Adam söz verdiği için yani o tişörtü götürdüm. Ben de hepsini götürmedim sonuçta yani.
Bayağı bir gönül rahatlığıyla evet. Tekrar geri getirsin.
Ama içime de oturmadı değil yani. Nerede 10 tane tişört almak, nerede 5 tane tişört almak.
Kesinlikle. Yani kötü oldu. Yine iyi şey yapmışsın ama.
Zaten o indirimlerde bir sınırlama getirecekler herhalde. Evet, öyle bir olaylar var. Her zaman her dönem indirim yapamayacaklar kafalarına göre.
Bir fiyat indirimine gidilmesi gereken nokta da Türkiye'deki oyun fiyatları hiç kuşkusuz Mesut. Zira Punch Club isimli bir oyunumuz var. Geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştirdi ve bu firma genel olarak oyunun ne kadar sattığı ile ilgili bazı istatistikler paylaştı. Oyunumuz arkadaşlar dünya genelinde 300 bin satmış ve 1.6 milyon kez de korsan olarak dünya genelinde indirilmiş ve oynanmış arkadaşlar. Ve İlk gün satış rakamları paylaşılmış.
Aynı zamanda korsan rakamları da var.
Korsan rakamları da var karşımızda.
Ve aradaki farklar çok ciddi.
Kesinlikle. Şimdi korsan oynama oranlarında 4. sıradayız dünya genelinde. Orijinalde de 5. sıradayız aslında. Böyle de bir güzel yanı da var.
Ama şimdi öyle deyince arkadaşlar şey gibi görünüyoruz sanki böyle. İnanılmaz orijinal oyun satılan bir ülkeymiş gibi, ama ilk gün rakamlarını açıklarsak tam olarak anlaşılır aslında bizimle Brezilya arasındaki fark,
evet,
mesela.
Bu arada ilk gün rakamların da Brezilya Portekiz dil desteğinin geldiği ilk gün olarak bilinir. Çünkü onunla ilgili de ayrıca bir detay vereceğim sizlere. Portekiz dil desteğinin yayınlandığı gün Türkiye'de 30 satmış. Orijinal olarak. Korsan olaraksa 1295 kez korsan olarak indirilmiş. Böyle yani, bir fark var herhalde.
Evet, büyük bir rakam var. Mesela Brezilya'da 373 adet satmış ama indirilme rakamı 1627.
Yani orada da uçuk bir rakam var.
Almanya en çok satan rakam yine satışlarda. 454 tane satmış orijinal bir günde. Ama indirilme oranı da en düşük o. 880 tane mesela 880. Şeyle karşılaştırırsak. Böyle mesela bizim burada hani oyun fiyatları yüksek, oyunlar az satıyor diyoruz ya. Bakın arkadaşlar, bizde oyun 30 satarken 1295 kere indiriliyor.
Ama öteki tarafta Brezilya'da mesela 373 satın alınma varken korsan olarak da...
Korsan olarak Brezilya çok zaten. Hani Brezilya'nın rakamları gerçekten enteresan ama Almanya çok manyak. 880 tane orijinal satıyor.
Onunla ilgili bir şey var abi, yorum gelmiş.
Pride olan 454 yani.
Almanya'da da korsan oynayanlar Türkler diye bir yorum gelmiş.
Bir de öyle bir şey oluyor. Yani.
İşin bir diğer kısmı var aslında burada. Brezilya'da normal satış rakamlarında sıkıntı yokmuş. Ama ne zaman ki Portekiz dil desteği yayınlanmış, Brezilya'da da Portekizce'nin farklı bir şeyi konuşulduğu için direkt olarak korsanda da büyük bir böyle bir sıçrama yaşanmış. Her zaman için dil desteği yani olumlu yönde yansımıyor. Bunu da görmüş oluyoruz arkadaşlar.
Bu arada ucuz satılan ülkelerde de deli gibi korsan var ya. Ama evet, onlarda satışlar da yüksek işte. Aynen. Herhalde
bu arada,
öyle bir oran var. Bizim 10 katımız satmış.
Türkiye'de de 18 liraya satışa çıktı bu oyun yani. Çok büyük bir şey değil. Steam üzerinde 18 liraya satışa sunuldu.
Şimdi burada onu değerlendirmek lazım. Ben hani biraz evvel bir şey anlattım ya. Oyun ne kadar çok satarsa birim başına pazarlama ve lojistik maliyetleri düşüyor diye. Şimdi adamlar da korsan çok, hep bunu diyorlar bize de. Hani tamam, Brezilya'da, Rusya'da da korsan çok görüldüğü gibi ama orijinal satış da çok. Yani orijinal de satabiliyor.
Orijinal de satış
sıkıntı
yüksek.
Yok. Bizde yok. Korsan inanılmaz yüksek. İşte 1200'e
30.
Çok kalıyor. Evet.
1200'e 30.
Aynı oranı düşünün işte. Bu ülkelerde oranlar çok tuhaf. Yani adamın şeyde çok fazla olsa, korsan indirim oranı da inanılmaz yüksek olsa da yine de kabul edilebilir bir derecede satış da yapabiliyor adam. Yani bizim 10 katımız satmış oyun orada mesela.
Yani işte böyle bir farklılık var. Ülkemizde de fiyatlar değişirse ki, bu 18 lira dedik ama büyük bütçeli oyunlar için konuşursak 200-300 değil de daha makul fiyatlardan, Metal Gear Solid'de evet, olduğu gibi, Witcher'da olduğu gibi 60 liradan PC 80 liradan olursa belki bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Bir diğer haberim yine korsan oyunlarla alakalı arkadaşlar. Game Developer Conference etkinliği esnasında Diablo'nun babası olarak tanınan David Breivik bir panel gerçekleştirirken, bir konuşma gerçekleştirirken yazar Shivan Bhatt isimli bir arkadaşımız sahneye çıkıyor ve diyor ki, ya hakkınızı helal edin, ben 1997 yılında ilk Diablo'yu korsan olarak oynadım ve benim hayatımı ciddi anlamda değiştirdi sizin orada yapmış olduğunuz işler. Bu oyun bana çok etki etti. Benim de hayatımı değiştirdi falan gibisinden. Ben size bu oyunun ücretini vermek istiyorum. Hakkınızı helal edin.
Herkesin gözünü de çıkartıp 100 dolara böyle suratına vurmuş adamı.
Hakkı da buydu işte. Çok enteresan. Tam 19 yıl sonra böyle bir şey gerçekleştirmiş ve Blizzard kanadından da çok sevinmişler bu olay karşısında. Şaşırmışlar da.
Bir müşteri bir müşteridir deyip adam parayı almış oradan böyle.
Bu arada tabii Diablo 2 ile 3'ü de acaba korsan mı oynadı adamın da çok merak ediyorum.
Araştırıyor. Polis gönderiyormuş adamın evine.
20 yıl sonra gelip abi ben Diablo 2'yi de oynamıştım. Bir 20 yıl sonra da öyle olacak. Ama gerçekten de böyle bir olayın gerçekleşmesi enteresan. Bizim de kullanıcı arkadaşlarımız yorumda bulmuşlar. Ya ben nasıl helalleşeceğim? Korsan gibisinden.
Artık diğer tarafta o.
Bakalım, yani, bakalım neler zor. Değişecek.
Evet arkadaşlar. PC tarafında oyuncuları ilgilendirecek bir haber var. Logitech G900 Chaos Edition yeni faresini tanıttı. Bu fare çift elle de kullanılabilen oldukça egzantrik görünen bir fare ve Logitech'in daha öncesinde de başarı ulaşmış PMW3366 optik sensörünü kullanıyor. Bu sensör özelliklerine baktığımızda 200 ile 12.000 dpi arasında geçiş hızları var ve 40 G kadar hareket hızına algı gösterebiliyormuş, tepki gösterebiliyormuş. Bu saniyede 8 metre taramaya denk geliyormuş diğer tarafta da sensörün gücünden kaynaklı olarak. 2.4 GHz bandında haberleşiyor ve dilerseniz kabloyla da, USB kabloyla da PC'ye bağlayabiliyorsunuz.
Kablo takıntısı olanlar için.
Şimdi aslında profesyonel oyuncular hep kablolu kullanıyorlar. Çünkü hiçbir şekilde araya herhangi bir sinyalin parazit yapıp da o gecikme yapmasını istemiyorlarmış. Yani
kol bozuk
doğrudur.
Diyemesinler.
Benim için fark etmiyor. Hesabı. Benim için o kadar bir şey fark etmiyor. Zaten.
Ama şeyden herhalde yani son dönemlerde oyun endüstrisindeki genellikle baktığımız oyunların hepsi rekabetçi. Evet. Para kazandıran oyunlar da öyle. Oyuncuların rekabet ettiği oyunlar da o yapıda olduğu için farelerin de bu şekilde yönlenmesi son derece normal.
Normal. 2.4 GHz bandı haberleşen farenin şöyle bir özelliği var. Normalde kablolu haberleşirken 1000 Hz tazeleme oranıyla sürekli iletişim kuruyormuş. Böylece sen o 1000 Hz'in içine tuşa tıkladığın anda çok daha kısa bir sürede tuşa tıklandığı USB portundan bilgisayara bilgilendirebiliyor, yani aktarılabiliyor. Aynısını kablosuzluğu da yapabilen ender farelerden bir tanesi bu alet. Kablosuz kullanırken de kablolu kadar hızlı bir şekilde veriyi aktarabiliyor. Hatta Logitech'in gösterdiği bazı testler var. Bazı kablolu farelerden daha hızlı bir şekilde kablosuz moddayken de bilgi aktarım yapabiliyor. Bu da çok önemli. Yani aslında lag var diyoruz ya oyunda. Halbuki ben ilk ateş etmiştim falan diye adama. İşte evet. Farenin lagi bile o profesyonel oyunda biraz etki edebiliyor.
Acaba
demek
ki. Acaba şeyde de var mı? Mesela konsollarda da sonuçta kablosuz kontrolcüler kullanıyoruz. Onların da böyle bir
var, var.
Şeyi var mıdır?
Razer'ın yeni Wildcat isimli bir tane kontrolcüsü çıktı. Biliyorsun e-sporlar için dizayn edilir diye. Mesela kontrolcünün kablosuz modu yok. Direkt kabloyla bağlanıyor. Diyor ki bu e-spor turnuvaları için. Zaten ev kullanıcısından önce onları düşündük diyor biz. Hiçbir şekilde gecikme olmasın diye kablolu kullanıyoruz diyor. Fiyatı da $150. Ev kullanıcısı da zaten onun fiyatını görünce şey diyor. Yani $150 kablosuz alet almak varken buna para vermem deyip ya, ona gidiyor.
Ama tabii ki profesyonel için. Oyunculara hitap eden ürünler
evet,
var genellikle.
Pilli bir cihaz bu. Pilini şarj edip kullanabiliyorsunuz. Üstüne de kirledi de 16 milyon renk içinde istediğinize, yani zevkinize göre dizayn edebiliyorsunuz. Yanmasını sağlayabiliyorsunuz. LED açıkken 24 saat, LED kapalıyken de 32 saat sürekli kullanabiliyormuşsunuz. Bu sürekli kullanım modu. Yani ben Division'ı bir haftadır oynuyorum neredeyse. İşte çıktığından beri aslında 2 hafta oldu.
Zaten.
2 haftayı geçti değil mi Division'ı?
Oldu.
Tabii 2-3 hafta oldu. Yani o süreçte bu fare pili bitmeden bana hizmet edebilecek mi? Şimdi 24 saat, 32 saat sürekli kullanım deyince insanların aklında şey kalabilir. Ya ne kadar kısa süreler diye. Halbuki bunu oyun oynama saatine vurduğunda gerçekten uzun süreler. Birkaç gün en azından bir oyuncuyu götürebilecek düzeyde.
Kesinlikle.
Bir farenin pil ömründen bahsediyoruz. Bir diğer haberim de enteresan. Aslında cep telefonlarını daha çok ilgilendiriyor. AMOLED ekranların fiyatları ilk defa LCD ekranları geride bırakmış. Düşüklük olarak daha karlı hale gelmiş. Full HD 5 inç ekranlar karşılaştırılmış burada. 2016'nın ilk 3 ayında yapılan üretime bağlı AMOLED panellerin fiyatları 5 inç Full HD'de ekran başına $14.30 olarak kalmış. LCD'lerde ise $14.60 seviyesinde belirlenmiş. Bu AMOLED üreticilerinin daha karlı ekranlar ürettiğini gösteriyor. Tabi burada 2K paneller yok. 2K panel üretimi biraz daha zor. Elde fire verme olasılığı daha yüksek. Daha farklı işlemlerden geçiyor. Büyük ihtimalle orada büyük bir fiyat avantajı yakalanmamış olabilir ama Full HD 5 inçte AMOLED'lerde böyle bir avantaj yakalanması önemli. Çünkü AMOLED ekranların LCD'ye göre çok büyük avantajları söz konusu. Kontrast oranları çok yüksek, tazeleme oranları çok yüksek. Siyah, tam siyah zaten kontrast oranı yüksek olduğu için az enerji tüketiyorlar. Yeni AMOLED ekranlar daha parlak, bir sürü güzel şeyi bir arada sunuyor ve daha ince paneller oldukları için de telefonların daha ince yapılmasına olanak sağlıyor. Böylece daha uygun fiyatta, en azından orta alt sınıf telefonlarda da daha fazla AMOLED ekran kullanıldığını görebiliriz. Tabi burada da AMOLED ekranın üreticilerine bir bakmak lazım. Çok sınırlı dünyada. En önde gelen Samsung, sonra LG. LG'de televizyonlarında işte bir şeyler yapıyor. Daha telefonların AMOLED ekranları bol bol kullanılır hale gelmemiş durumda.
Bu da ön ayak olabilir belki.
Evet, bu da ön ayak olabilir belki bu geçişten sonra. Belki de fiyatlar direkt Samsung'dan alınmıştır. O da olabilir.
Evet, tekrar geçelim oyun dünyasına arkadaşlar. PlayStation 4'ün çıkış oyunu olacaktı. Ertelendi. Daha sonra PlayStation Plus üyelerine tamamen ücretsiz olarak sunulacağı söylenip ardından tam anlamıyla ücretsiz olarak sunulmadığı ortaya çıktı vesaire vesaire. Dry Club'tan bahsediyoruz. Lafı çok dolandırmak istemiyorum. Dry Club'ın yapımcısı Evolution Studios maalesef kepenk indiriyor arkadaşlar. Daha önce World Rally Championship ve Motor Storm gibi oyunlara da imza atmış. başarılı bir geçmişe sahip olan İngiliz menşeli bir yapımcı firmaydı. Ancak Sony kaynaklarının doğru şeye harcanması gerektiğine inandıkları için bir politika gereği Avrupa'daki genel stüdyolarda bir yapılandırmaya gittiklerini ve bu yapılandırmanın bir sonucu olarak da Evolution Studios'un kepenk indireceğini açıkladı. Tabii ki oradaki önemli isimleri de farklı stüdyolarda konumlandırarak devam edecekler.
Bir Motorstorm yapsalardı keşke PlayStation'da.
Motorstorm'un yani hakkıydı değil mi? Yani Drag bence Drag
gibi
daha eğlenceli
bir oyun yapacaklarına bir Motorstorm yapsalardı. Hatta keşke madem her şeyi upscale ediyorlar, grafiklerini biraz daha geliştirip koyuyorlar. Motorstorm 2'yi direkt olarak
tekrar
çevirselerdi.
Gerçekten evet. Güzel oyunu Motorstorm. PlayStation
çok
3'ün başarılı
ya. Yani ben kardeşimle beraber inanılmaz keyifli zaman geçirmiştim onda. Ekranı ikiye bölüp oynuyorduk çatır çatır. Bence grafikleri dönemine göre de mükemmeldi. Ha, gösterildiği gibi değildi ama çok yakındı.
Evet. Ama Dry Club da mesela sonradan güzel güncellemeler alarak görsel anlamda güzel bir noktaya kadar geldi ama.
Eğlencesiz oyundu yani.
Abi şeyde ben tamamen dedim ben bu oyunu oynayamam dedim. Yani virajı alıyorsun, hafiften bir toprağa çıkıyorsun. Vişt! Araba ışınlanıyor şey asfaltın ortasına. Ya bir müsaade et o hatayı da yapalım
ya,
yani.
Şimdi
birazcık
kötü
esnek
oyun değil
olsun Drag
Club
yani.
Güzel oyun ama
güzel de.
Araba yarışı severler bir Forza Horizon 2 falan bir Xbox'ta görseler büyük ihtimalle oyun açmazlar yani.
Şey meziyetli bir oyunda değil yani. Pek bir şeyi yok, olayı yok açıkçası.
Ve bunu da yapamadıkları için kapatıldılar zaten.
Yani,
bu oyunu bile yapamadılar diye.
Maalesef kapandılar ama Sony diğer taraftan da çalışıyor arkadaşlar. Sony mobil oyun şirketi açıyor. Yakında God of War'u veya Gran Turismo'yu mobil platformlarda görebiliriz diye düşünüyorum. Forward Works isimli bir şirketle anlaşmışlar ve PlayStation'ın ikonik karakterlerini mobil platforma taşımayı düşünüyorlarmış. Nintendo'da hatırlarsan Denuvo isimli, ben yanlış mı hatırlıyorum ya, Denuvo yoksa şey miydi, korsan engel olan bir sistem
evet.
Miydi? Bak ben karıştırıyorum ama Denix miydi? Neyse adını hatırlamıyorum. Nintendo'da böyle bir mobil firmayla anlaşmış ve kendi ikonik karakterlerini mobil platforma getirmeye amaçlıyorlardı. Ciddi anlamda mobil platformda arkadaşlar çok büyük bir pasta var oyun cephesinde. Hani sürekli diyoruz ya yok Kim Kardashian'ın oyunu, yok Game of Wars var, işte Clash of Clans diyoruz, günlük şu kadar getiriyor vesaire. Bu pastadan pay almak istiyorlar. Mobil platforma her ne kadar çoğu kişi işte PlayStation Evolution'u kapatıyor gidiyor da mobil açıyor dese de bunlar ticarethane.
Evet.
Ve tabii ki de ceplerini doldurmaya bakıyorlar arkadaşlar. Bu raddeden sonra Taylor Swift'in isim haklarını alıp Taylor Swift giydirmeci oyunu bekliyorum ben. PlayStation cephesinden, Sony cephesinden daha doğrusu.
Vallahi yapabilirler, yapmazlar diye bir şey yok ama inşallah o karakterleri getirirken rezil etmezler. Daha Sony mobil oyuna böyle hevesleneceğini şu konsolların adam gibi.
Bir
oyun
ara
çıkarsın.
Sony Xperia'lar üzerine PlayStation lisansı gelmişti.
Geldi,
PlayStation 1 oyunları falan da pek bir işe yaramadı.
İş etmedi. Yani şimdi orada kontrolcü gerekli. Mobil oyunu getiriyorsun ama bu oyunların mobile direkt gelmesi imkansız. PlayStation'ın kendi kontrolcüsünde yıllardır kaç tane tuş var Tala? Yani. İki tane tetik taşı. 4, 8. Start Select 10.
Bir dünya.
Analoglardaki 12. Şimdi sen 12 tane tuşu, analogları nasıl getireceksin?
Ya işte ne yapılabilir biliyor musun?
Dijitalleri de koyduğun zaman 16-17 tane tuş yapıyor şeyin üstünde.
Mesela ne yaptı adamlar? Rayman Legends'ı mobil platforma getirirken mobil platforma uygun hale getirdiler. Ancak öyle bir yüzeysel
evet, ancak öyle
zaten
olabilir.
Şey beklememek lazım hiçbir zaman için. Mobil platforma çıkan oyunda o 12 tuşun
yok.
Derinliğini sağlayabilecek
God
şey
olmaz. God of War mobile geliyor demişler. Hah geliyor, beklesen geliyor.
Yaptılar zamanında da God of War oyunu işte ne kadar God of War olduysa o
alakası
kadar God of War
yok
oldu.
Ya. Yani yakın uzak.
Öyle bir durum söz konusu.
Adam daha kendi konsoluna God of War çıkartmalı. PlayStation 4'te nerede? Görebildin mi? Oynadın mı? Upscale edilmişleri falan.
Zaten
boş ver remastered'ları.
Ha yok canım bekliyoruz büyük heyecanla.
Ha,
gelecek
inşallah.
Işte. Kısmetse gelecek.
Mobile gelecek işte. Sony'nin yani gerçekten şu oyun konusunda, konsol konusunda mantalitesini anlamak imkansız. Vita'yı rezil ettin. PlayStation 4'te millet hala daha oyun bekliyor. Dua etsinler. Üçüncü parti firmalar mükemmel işler çıkarttılar o konsollara.
Kesinlikle.
Yani hala daha evet. Onları oynuyorlar. Konsol firmalısından oyun yok.
Evet birinci parti zaten daha önce
stüdyo
de konuşmuştuk.
Kapatıyor.
Çok şey kalmadı. Birinci partinin pek meziyeti kalmadı.
Evet kalmadı yani. Ha, bekliyorlar Uncharted'da oynayacaklar işte gelirse.
Yani Uncharted var. Zaten şey ya Naughty Dog şu anda PlayStation 4'ün şeyi.
Aynen.
Yani sahibi gibi bir şey.
Ben iki tane kısa haber vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Intel'in kurucular arasında yer alan ve Steve Jobs'un da zamanında fikir aldığı, danıştığı bir isim olan Apple'ın başına dönerken tekrar geri bu kişiye danışıyor. Diyor döneyim mi abi? Dön diyor sana ihtiyaçları var. Sen şey, çok şey katarsın oraya. Çok düşünme diyor. Ve daha sonrasında Steve Jobs kitabında yani anılarında belirttiği kadarıyla Andy Grove'dan aldığı bu fikir sonrasında dönüyor şirketi, dönmeye karar veriyor. Ve işte bugünlere kadar getiriyor Apple'ı. Kendisi arkadaşlar Intel'in kuruluşundan sonra 10 yıl boyunca DRAM üretimi üzerinde çalışmış ve Intel'in en parlak dönemlerini yaşatan kişi olarak geçiyor. Zamanında işte Naziler döneminde Amerika'ya kaçan insanlardan bir tanesi.
Soykırımdan kaçan.
Soykırımlardan kaçan insanlardan bir tanesi ve bugünlere kadar da gelmiş. Gerçekten çok önemli. Parkinson hastalığından dolayı kaybetmişiz. İşte bazı hastalıklar var ki hala da çözülememiş durumda. Kimler kimler gidiyor. Yani görüyorsun, bu da o hastalıklardan bir tanesi.
Toprağı bol olsun diyelim.
Nvidia Quadro M6000'i güncelledi. Zaten güçlü bir karttı. Şimdi 24 GB DDR5 belliyle beraber daha da güçlü oldu. Eğer çok kaslı çizimler üstünde çalışıyorsanız, iş istasyonunuzu güçlendirmek istiyorsanız bu kartı 5000 dolar ödeyip satın alıp sahip olabiliyorsun.
Ya da o işte 60
FPS. Yok, bunlar da oyun oynayamazsın. Bunların daha çok olayı şey...
Yani söyledim ya.
İş istasyonları tam fonksiyonlu GM200 grafik birimini kullanıyor. 28 nanometre üretim süreciyle üretilen Yonga 3072 CUDA birimine sahip. 192 desen haritalama birimi var. 96 tane de ROP ünitesi var arkadaşlar. 7 teraflopluk bir işlem gücü sürüyormuş. 317 gigabit per second'da bellek bant genişliği varmış. Böyle bir kartla çıkartmışlar. Zaten iş uygulamalarına baktığınızda aynı masaüstünde olduğu gibi Nvidia'nın orada bir liderliği vardı. Şimdi onu biraz daha perçinleyecekler. Bir de yeni kartlar öncesinde herhalde. Yani son bir vuruş yapalım demişler.
Tazeleme yapmışlar.
Evet.
Bakalım nasıl sonuçlanacak. Gerçi burada bir liderliği var dedik de mesela sadece bu şey üzerine mi, çizim üzerine mi, mimarların falan kullandığı bir
tabii
ekran kartı mı?
Tabii şimdi bu ofis uygulaması. Aynı zamanda şimdi mesela bu iş istasyonları dediğimiz uygulamalarda işte Premiere ve benzeri video uygulamaları da artık ekran kartı üstü hızlandırma
sunuyorlar.
Workshop
dedikleri şey mi oluyor?
Tabii bir de şey de var. Yani bu bilgisayar üstünde artık bunların o CUDA'sını vesairesini kullanarak işlem yapı yaptıran bazı uygulamalar var. Onlarda da ekstra hızlanma sağlıyorlar ama daha çok işte CAD/CAM uygulamaları, animasyon uygulamaları
anladım.
Tam fonksiyonlu çalışıyorlar. Gerçek zamanlı görüntü alabilmeyi sağlıyorlar.
Oyun yapımcıları da bir noktada bunları kullanıyorlardır o zaman.
Kullanıyorlar mıdır bilmiyorum. Şimdi oyun yapımcısı olmadığım için ki oyun yapımcısına bu kadar güçlü kartlar herhalde şeyde gerekiyordur diye düşünüyorum. Hani karakterlerin gerçek zamanlı olarak hareket ettirildikleri animasyonların yapılması, o ara sahnelerin oluşturulmasında daha çok iş görüyordur. Çünkü bu kartlar şeyde kullanılıyorlar. Yine bilgisayarınızda toplu render alırken, o son sahneyi oluştururken işlem gücü yine çok gerekiyor. PC'nin işlemcisinden kullanıyorsun ama bu çizim esnasında karakteri olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde görmeni, gerçek zamanlı olarak üstüne değişiklik yapabilmeni sağlayan bir kart oluyor orada. Ben çünkü 3 boyutlu çizim yapmadığım için kulak dolgunluğuyla ancak bunu söyleyebiliyorum. Ha, eğer varsa bu konularda uzman
şey
arkadaşlar
hiç
düzeltirler.
Hiç öyle bir şey üzerinde çalışmış.
Yok ama yani dediğim gibi mesela diyelim ki makine parçası çizdin. O makine parçasını döndürüp eğip bükeceksin şeyde. Orada kullanıyorsun ama bu masayı render alacaksın. Gerçek ışıklandırmasıyla falan ray tracing'de böyle bir sahne oluşturacaksın. Katı nesne. Hani son resim alıyorlar ya bir tane.
Hı hı.
O resmi alırken işlemci orada daha çok yoruluyormuş.
Ya bilmiyordum. Konuyu da uzatmış oldum ama biraz,
biraz oldu.
Oldum.
Yok ben de kıvrandım burada. Hani yarım yamalak bilgiyi nasıl aktarabilirim diye.
Estağfurullah. Ben de hemen iki tane kısa haberim var. Ondan sonra programın sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. EA UFC 2 oyun isimli oyunla birlikte arkadaşlar karma dövüş sporları sanatını şampiyonasını aslında gerçekçi biçimde oyunculara yaşatmak istiyor. Oyun severleri yaşatmak istiyor. Bu karma sporları içerisinde bu şampiyonada yer alan Nurmagomedov isimli arkadaşımız kendisi Müslümanmış. Ancak bunun zafer hareketi istavros çıkartma hani yapıyorlar ya şöyle. Hristiyanlığa özgü bir hareket. Bizde besmele çekme gibi bir şey bilir ya aslında. Bu hareket arkadaşımız tarafından yapılmış ve bunu görünce oyunda EA Sports'a aslında sosyal medya üzerinden değil de direkt olarak iletişime geçebilirdi diye düşünüyorum. Ama sosyal medyadan demiş ki ya ben vaftiz edilmedim. Ben bir Müslümanım. Lütfen bu animasyonu değiştirin diye bir yansında bulunmuş. Hemen zaten EA Sports iletişime geçmiş ki ben bunun bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilinçli falan böyle insanlar direkt hemen böyle bir vay işte şöyle böyle diyor ama bu büyük ihtimalle bir gözden kaçırılmış. Büyük ihtimalle hepsine verilmiş bir animasyon. Random olarak atanmış animasyon
ya
olduğunu
şimdi düşünüyorum. Şimdi işte biraz şey bu. Arada, madem dini bir animasyon kullanacaksın orada dikkat edeceksin Tala.
Aynen öyle.
Evet.
Bu ama biraz işte kendiniz, kendilerine yani özgü yapıyorlar abi.
Herkes Hristiyandır diye düşünmekten kaynaklı bir şey.
Tabii tabii yani. Ya işte birazcık da şey işgüzarlık.
Evet
tamam,
işgüzarlık.
Hepsine verelim şeyi evet. İstavrosu olsun.
Bitsin. Çünkü şimdi o hareket.
İyi adamı dinlen imandan çıkarmış.
Yani o hareket bir el sallama hareketi bir selam hareketi falan değil yani.
Kesinlikle.
Dini bir hareket.
Ve bahsettiğimiz sporcu da mesela Ramazan ayında şeye maçlara falan çıkmıyormuş o derece.
Ya bir de şey de olabilir, Yahudi de olabilirdi ki sadece Müslüman olmasına gerek
canım.
Yok.
İnançsız da olabilirdi.
Evet. Yani o hareketi niye yapsın? Yani,
o yüzden böyle bir şeyde bulunmuş arkadaşlar ve aslında EA Sports da bunu düzeltecekmiş. Son haberim Total War cephesinden geliyor. Total War Warhammer, en son Attila ile karşılaşmıştık. Warhammer uyarlamasıyla birlikte yeniden strateji severlerle buluşacak ve bu oyunda Türkçe olarak arkadaşlar dil seçeneğine sahip olacakmış çıktığında. 180 lirada ön siparişten açılmış, Steam'de alan olur mu bilmiyorum. En son Attila ile ilgili çok da güzel yorumlar yoktu açıkçası.
Evet, bakalım nasıl bir oyun çıkacak.
Evet.
Yavaş yavaş değerli kitlesini kaybeden bir oyun bu.
Warhammer'la birlikte aslında farklı bir şeye gidiyor. Warhammer kendi içinde çok fantastik, evet, derin bir dünyaya sahip. Şimdi de Total War'la birleşecek. Bakalım Warhammer evrenini mesela bilmeyen insanı cezbedecek mi böyle bir atmosfer bilmiyorum.
Ya Warhammer, yani son çıkan strateji oyun da mesela güzeldi aslında. Ama yine o istenen kitleye ulaşamıyor. Öyle bir
sıkıntısı
var.
Bir de bunların
var.
Kitlesi sanki yavaş yavaş zamanda Capcom Resident Evil için dediği gibi ya bizim kitlemiz 30 yaşına geldi artık. Biz
evet,
de bunu yeni jenerasyonlara tanıtmak istiyoruz diyorlar ya. Belki de yeni jenerasyona tanıtmak için daha yüzeysel oyunlarla çıka gelmeleri lazım.
Evet. Bir iki seferin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bobo Korsan'ı konuştuk. Zaten başlarda Korsan yazacağım.
Yazacak mısın?
Evet, Korsan Teknoloji ve Oyun Programı diye. Umarım canınızı sıkmamışızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.